Ayrım 46, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 454. Pino General Layers'in Avusturya'ya gidişini izledikten sonra Milano'ya döndü ve iki hafta boyunca binbaşı Knebel'in İtalya'da rehberliğini yaptı. Binbaşı bu konuların çok gizli olduğunu ve savaşın bittiğini söyleyerek Layers ile ilgili tartışmayı reddetti. Ama Pino için savaş henüz bitmemişti. Kederle doluydu ve anılar peşini bırakmıyordu. Tehlikenin sürekli devam edeceğine inanıyor, cevabını kimsenin veremediği sorular sorup duruyordu. General Layers en başından beri Pino'nun casus olduğunu biliyor muydu? Layers'in yanındayken gördüğü ve duyduğu her şey ona, Albert dayıya ve Baka'nın radyosu vasıtasıyla müttefiklere bildirilsin diye bilerek mi sunulmuştu? Albert dayı, Layers'in kod adını biliyor olmasına en az Pino kadar şaşırmıştı. Dayısı ve anne babası Pino'nun hala bir misillemeye hedef olabileceğinden korkuyordu. Korkularının da yersiz olmadığı ortaya çıktı. 1945 Mayıs'ının sonlarına doğru Kuzey İtalya'daki binlerce faşist ve Nazi işbirlikçi hayatlarını infaz edilerek ve intikam amaçlı öldürülerek kaybetti. Pino ailesinin teşvik etmesiyle Milano'dan ayrılıp Rapallo'ya yerleşti. Aynı yılın sonbaharına kadar bu kıyı şehrinde birçok farklı işte çalıştı. Daha sonra Madesimo'ya dönerek kayak dersleri verdi ve Rahip R ile uzun sohbetlerin ardından yaşadığı trajediyi kabullendi. Rahip R ile sevgiden, inançtan, kayıplarının ezici ağırlığından konuştular. Pino dağlara çıkıp yardım diledi. Sonsuz kederinden, kafa karışıklığından ve mutsuzluğundan kurtulmak için dua etti. Ama Anna onu bırakmıyordu. Hayatındaki en güzel anlarda o vardı. Gülümseyişi, kokusu ve kulaklarında çınlayıp duran kahkahasının müziği. Gecenin karanlığında etrafında dönüp duran, devamlı onu suçlayarak bir şeyler talep eden acı ve ezici bir güçtü. Biri onlara benim sadece bir hizmetçi olduğumu söylesin. Pino suçluluk duygusunu ve kederin donuk pusunda iki seneden fazla yaşadı. Geleceğe karşı gözü kör, umuda karşı kulakları sağırdı. Yazları sahillerde kilometrelerce yürüyor, Tanrı'nın katedralleri de kar düşmeden önce sonbaharda Alplere tırmanıyor ve her gün affedilmek için yalvarıyor ama asla affedilmiyordu. Her geçen gün birinin gelip ona General Layers'i soracağına hala inanıyordu. Ama kimse onu sormadı. Üçüncü yazını geçirmek için 1947'de Rapallo'ya döndüğünde Pino yaşadığı savaş deneyiminin üstesinden hala gelememişti ve hala Anna'nın hayaletiyle uğraşıyordu. Anna'nın ona soyadını ya da evlendikten sonra aldığı soyadını hiçbir zaman söylememiş olmasının acısını içinde taşıyordu. Kızının öldüğünü söylemek için annesini bulamamıştı bile. Anna sanki sadece onun için var olmuştu. Pino'yu sevmişti ama Pino onu yüzüstü bırakmıştı. Bir çıkmazın içindeydi ve sessiz kalarak Anna'yı tanıdığını, onu sevdiğini inkar etmişti. Alplerde Musevi sığınmacılara yol gösterirken de casusluk hayatı boyunca da inancını kaybetmemiş, özverili davranmıştı. Ama atış mangasının karşısında inançsız, bencil bir adama dönüşmüştü. Bu zihinsel işkence öylece sürüp giderken Anna'nın aklından çıkmadığı uzun sahil yürüyüşlerinden birinde Pino Anna'nın geleceğe pek inanmadığını, minnet duymak için nedenler arayarak ve kendi mutluluğunu, kendi iyiliğini kendi yaratarak anı yaşamaya çalıştığını, tüm bunları gelecekte başarılacak bir amaç için değil, şimdi iyi bir hayat sürmek için yaptığını söylediğini hatırladı. Anna'nın sözleri Pino'nun zihninde yankılanıp dururken nedendir bilinmez, onca zamandan sonra sanki Pino'nun kilitli bir parçasını açıp aslında onu özlemekten ve onu kurtarmaya çalışmadığı için vicdan azabı çekmekten daha fazlasını istediğini hissettirdiler. O ıssız sahilde son kez Anna'nın yasını tuttu ama kendi içindeki anılar Anna'nın ölümüne, revakların altında yatan cansız bedenine ya da o inançsız saatlerinde dalgasını geçen palyaçonun aryasına dair değildi. Pino artık zihninde Prens Calaf'ın Nessun Dorma'sını duyuyordu. Kimse uyumasın. Bu Arya Pino ile Anna'nın birbirlerine aşık oluşunun tuhaf hikayesini anımsatmıştı. Anna bombardımanın ilk günü postaneden çıkıyor, Anna tramvayın arkasında gözden kayboluyor, Anna 1,5 sene sonra Dolly'nin evinin kapısını açıyor, Anna onu Dolly'nin evinde elinde generalin anahtarıyla yakalıyor, Anna Como Gölü'ndeki parkta fotoğrafını çekiyor, Anna Noel arifesinde nöbetçi askerlerin önünde sarhoş rolü yapıyor, Anna çıplak ve onu arzuluyor. Kimse uyumasının crescendosunu duyan Pino, Liguria denizine bakarak Anna'yı kısa ve acıklı bir zaman için bile olsa hayatına soktuğu için Tanrı'ya teşekkür etti. Onu hala seviyorum dedi rüzgara ve Anna'nın kendini en mutlu hissettiği yer olan denize. Onun için minnettarım, o her zaman kalbimde taşıyacağım bir armağandı. Saatler sonra Pino, Anna'nın ruhunun üstünde kurduğu o yoğun baskının hafiflediğini, kayarak üstünden akıp gittiğini hissetti. Sahilden ayrıldığında savaşı arkasında bırakacağına, bir daha Anna'yı, General Leers'i, Dolly'yi ya da tüm o gördüklerini düşünmeyeceğine söz verdi. Yalnızca mutluluğun peşine düşecek ve bunu Consmania yapacaktı. Pino Milano'ya döndü ve bir süre o mutluluğu ve tutkuyu anne babası için çalışarak bulmaya çabaladı. Sokulgan kişiliği geri dönmüştü ve iyi bir tüccar olmuştu. Ama Pino şehirde huzursuzdu. Tanrı'nın katedrallerinde yayan ve ayaklarında kayak varken kendini çok daha mutlu hissediyordu. Dağcılık yetenekleri onu dolambaçlı yollardan geçirmiş, en sonunda İtalyan milli kayak takımında koç ve çevirmen olarak 1950 yılında savaş sonrasında ilk kez düzenlenen şampiyonaya katılmak üzere Colorado'da bulunan Aspen şehrine gitmişti. Pino önce New York'a giderek duman altı bir gece kulübünde caz dinledi ve New York Metropolitan Opera'da Toscanini yönetmenliğinde Madame Butterfly'da soprano olan kuzeni Licia Albanese'yi izledi. Aspen'deki ilk gecesini bir barda tesadüfen tanıştığı iki adamla sohbet edip içki içerek geçirdi. Gary Montanalıydı ve hırslı bir kayakçıydı. Hem ise İtalya'da Pino'nun en sevdiği dağlardan biri olan Val Gardena'da kaymıştı. Pino'yu seçmelere katılması için Hollywood'a gitmeye ikna etmeye çalışan Gary'nin oyuncu Gary Cooper olduğu ortaya çıktı. Hem ise çok az içen hem az konuşan Ernest Hemingway'di. Cooper Pino ile hayatının sonuna kadar dost kaldı. Hemingway ise kendi yoluna gitti. Kayak takımı İtalya'ya döndüğünde Pino onlarla değildi. Los Angeles'a gitti ama seçmelere hiçbir zaman katılmadı. Milyonlarca insanın her hareketini izleyecek olması fikri hiç cezbedici değildi ve replikleri ezberleyebileceğinden de emin değildi. Bunun yerine Alberto Ascari ile olan dostluğu sayesinde Beverly Hills'teki International Motors'ta Ferrari ve lüks spor arabalar satmaya başladı. Pino akıcı İngilizcesi, yüksek performanslı arabalara dair bilgisi ve eğlenmeyi sevmesi sayesinde bu meslekte doğuştan yetenekliydi. En sevdiği satış tekniği Ferrari'lerinden birini alıp Warner Bros'un karşısındaki bir sokakta bulunan yemek standının önüne park etmekti. Bu şekilde James Dean ile tanışmış, genç aktörü gücüne hazır olmadığını söyleyerek satın almak istediği Porsche'den uzak durması konusunda uyarmıştı. Dean'in onu dinlememesine çok üzülmüştü. Pino International Motors'dayken daha sonra tamircilikten Formula 1 yarışçılığına yükselen Dan Gurney, Richie Ginter ve Phil Hill ile çalıştı. Hill 1952'de Pino'nun onu Le Mans'ta Alberto Ascari ile tanıştırması sonucu Ferrari takımında yarışlara katılmaya başladı. Ascari gibi Hill de dünya şampiyonu olacaktı. Pino kış aylarında Sierra Nevada'daki Mammoth Mountain'a giderek oradaki kayak okuluna katılıyordu. Kayak pistlerinde hocalık yaparken hayattaki en büyük mutluluğu ve tutkuyu bulmuştu. Kayağı neşeli bir eğlence ve yaratıcı bir macera şekli olarak öğretiyordu. Mammoth'un kurucusu Dave McCoy Pino'yu kayaklarıyla derin toz karın içinde görmenin sanki bir rüyayı seyretmek gibi olduğunu söylemişti. Pino kısa süre içinde öylesine popüler oldu ki ondan artık ancak özel ders alınabiliyordu. Bu sayede zavallı küçük zengin kız olarak bilinen Barbara Hutton'ın oğlu Lance Ravenclaw ile dost oldu ve ailesinin Los Angeles Daily Journal, San Diego Times ve San Bernardino San gazeteleriyle elde ettiği servetin varisi Patricia McDowell ile tanıştı. Pino ile Patricia hızlı bir flört döneminden sonra evlendi. Beverly Hills'da bir ev alıp Kaliforniya ile İtalya arasında bölünmüş jet set bir hayat sürdü. Ferrari'leri artık satmıyordu. Onlara sahip oluyor, spor araba yarışlarına katılıyordu. Kayak yapıyordu, dağlara tırmanıyordu. Hareketli bir yaşam sürüyordu ve yıllar boyunca hep çok mutlu oldu. Pino ile Patricia'nın 3 çocuğu oldu. Michael, Bruce ve Jamie. Çocuklarının üstüne titredi. Onlara kayağı ve dağları sevmeyi öğretti. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler her zaman neşe saçtı. Ama ara sıra gece geç saatlerde genelde dışarıdayken aklına Anna ve General Layers geliyor, içi yeniden melankoliyle doluyor, kafası karışıyor ve kaybını yeniden hatırlıyordu. 1960'larda Pino 30'lu yaşlarının ortasındayken Patricia ile birlikte kavga etmeye başladılar. Pino Patricia'nın çok içtiğini düşünüyordu. Patricia ise Pino'nun diğer kadınlara çok ilgi gösterdiğini düşünüyor, dünya çapında bir kayak eğitmeni olmak dışında kendini geliştirmediğini söyleyerek onu azarlıyordu. Bu zehirli çevre içinde Pino, Anna'yı gittikçe daha çok düşünür olmuş, hayatı boyunca bir daha asla öyle derin ve öyle gerçek bir aşkı bir daha bulamayacağını düşünerek iyice huzursuzlaşmıştı. Kendini kafese kapatılmış gibi hissediyor, bu nedenle daha çok yürümek, hareket etmek, gezmek ve araştırmak istiyordu. Bir yıl boyunca seyahat ettikten sonra Pino, karısına boşanmak istediğini söyledi. Endonezya'daki Sukarno ailesinden gelen Yvonne Windsor adında egzotik ve oldukça güzel bir genç kadınla tanışmıştı. Pino onu görür görmez aşık olmuştu. Patricia'dan boşanıp yeniden evlenmesi Pino'nun ilk ailesini derinden sarstı. Patricia alkolizm batağına düştü. Pino çocukları İsviçre'de bir yatılı okula gönderdi. Çocukların babalarına öfkesi yıllarca dinmedi. Pino'nun annesi ve babası öldüğünde aile şirketinin 1/3'ü ona miras kaldı. Bu da kız kardeşiyle arasının açılmasına neden oldu. Chichi, ağabeyi mutluluğun peşinde koşarken kendisinin Lella markasını kurtarmak için çalışıp didinmişti. Ve buna rağmen ağabeyinin neredeyse hiçbir şey yapmadan kazancın 1/3'üne ortak olmasına içerlemişti. Para Pino'ya daha da büyük bir özgürlük kazandırmıştı ama yıllar boyunca seyahat etmek bile istemedi. Yvonne ile Jogi ve Elena adında iki çocukları oldu. Sonradan barıştığı ilk çocuklarına daha iyi bir baba olmaya çalıştı. Mimo'nun ölümünden sonra eski huzursuzluğu geri dönmüştü. Rüyalarında ve kabuslarında Anna'yı görmeye başladı. Pino Frankfurt'tan Panam uçağıyla New York'a uçmaya karar verdi ama Carletto Bertramini uçağını bir gün sonraya alırsa birlikte gidebileceklerini söyledi. Pino arkadaşının dediğini yaptığında ilk başta bineceği uçak olan Panam'ın 103 sefer sayılı uçağının İskoçya'nın Lockerbie yakınlarında düştüğünü ve kimsenin kurtulamadığını öğrendi. Pino bu kez aylar boyunca seyahat etti, bir şeylerin peşine düştü ama tam olarak neyin peşinde olduğunu da bilmiyordu. Geri döndüğünde Yvonne 13 yıllık evlilikten sonra onu sevmesine rağmen artık onunla yaşayamayacağına karar vermişti. Tuhaf da olsa boşandıktan sonra birbirlerinin en iyi arkadaşı olarak kaldılar. Pino yaşlandı. Çocuklarının büyüdüğünü ve banka hesabının küçüldüğünü izledi. Ama 60'lı yaşlarında keyfi hala yerindeydi. Kayak yaptı. Birçok İtalyan mecrasında motor sporlarına dair yazılar yazdı. İlginç arkadaşları ve kız arkadaşları oldu. Hiçbir zaman Anna'dan, General Layers'ten, Rahip Re'den, Casa Alpina'dan ya da savaşta yaptıklarından bahsetmedi. Kaliforniya'daki Humboldt State Üniversitesi'ndeki Özgeçil Kişilik ve Toplum Yanlısı Davranış Enstitüsü'nden bir araştırmacı 1980'lerde Pino ile görüştü. Başkalarını kurtarmak için hayatını tehlikeye atanlar üzerine bir araştırma yürütüyordu. Pino'nun adını ya Bahşem'den öğrendiğini söylediğinde Pino şaşkınlığını gizleyemedi. Rahip Ray ile yaptıkları nedeniyle kimse daha önce onunla iletişime geçmemişti. Pino genç kadınla çok konuşmamasına rağmen araştırmasının konusu onu üzmüş, Anna'nın anıları aklında yeniden canlanmıştı. Bu nedenle araştırmacının ayrıntılı anketini doldurup ona gönderme sözünü verdikten sonra röportajı sonlandırdı. O anketi hiçbir zaman göndermedi. Pino 1990'larda Kuzey İtalya'dayken sahip olduğu birçok şeyin arasında Kaliforniya'daki küçük bir kayak merkezi de bulunan muvaffak Robert Dahlendorf ile tanışana kadar sessizliğini bozmadı. Dahlendorf emekliydi ve Maggiore gölünde kalıyordu. Hemen hemen aynı yaşlardaki iki adam dost oldular, yemek yediler, sohbet ettiler, güldüler. Üçüncü gecenin geç saatlerinde Dahlendorf, "Pino, savaş senin için nasıldı?" diye sordu. Pino'nun gözlerine uzak bir bakış yerleşmişti. "Savaşta yaşadıklarıma dair kimseye hiçbir şey anlatmadım Bob," dedi. Uzun süren bir tereddütün ardından. "Ama çok bilge biri bir keresinde bana kalplerimizi açıp yaralarımızı birbirimize gösterdiğimizde insan oluruz, kusurlu ve bir bütün oluruz," demişti. "Galiba ben bütün olmaya hazırım." Gecenin ilerleyen saatlerinde bu hikayenin parçaları akıp gitti. Dahlendorf şaşkına dönmüştü. Nasıl olur da hikayenin ancak bu kadar küçük bir kısmı anlatılabilirdi? Dahlendorf ile Pino'nun tanışması en sonunda Montana, Bozeman'daki bir akşam yemeği buluşmasına, hayatımda kendimi en kötü hissettiğim günün akşamıydı ve hikayenin tamamını ilk elden duymak için İtalya'ya uçmaya karar vermeme vesile oldu. Milano'ya ilk inişimde Pino 70'lerinin sonlarında olmasına rağmen 20 yaş genç birinin neşesine ve coşkusuna sahipti. Arabayı bir manyak gibi kullanıyordu. Çok güzel piyano çalıyordu. 3 hafta sonra oradan ayrıldığımda Pino olduğundan çok daha yaşlı görünüyordu. 60 yıldır gizli tuttuğu bir hikayenin kilitlerini açmak onun için travmatik bir deneyim olmuştu. Hayatı boyunca özellikle de General Hans Leyers'e dair cevaplanmamış sorular peşini bırakmamıştı. Ona ne olmuştu? Neden savaş suçu işlemekten ceza almamıştı? Neden kimse gelip hikayeyi Pino'nun tarafından dinlememişti? Pino'nun bazı sorularının cevabını bulabilmek için hemen hemen 10 yıl boyunca araştırmalar yaptım ve araştırmalarımın bu kadar uzun sürmesinin en büyük nedeni General Leyers'in kendi geçmişini yakıp yok etmek konusunda müthiş bir şekilde iyi oluşuydu. Organizasyon Todd'un diğer subayları için de aynı durum geçerliydi. Naziler kayıt tutma konusunda çok başarılı olsalar ve OT'nin komutası altında milyonlarca esir ve köle olsa da organizasyonun zarar görmeden günümüze kadar gelen belgeleri ancak 3 dosya dolabını doldurabilecek sayıdaydı. Kendi de kabul ettiği üzere Adolf Hitler'in solunda oturan ve muhtemelen 2. Dünya Savaşı'nın son 2 yılında İtalya'daki en güçlü ikinci adam olan General Leyers, o zamanlara dair arkasında 100 sayfadan daha az belge bıraktı. Bu belgelerin çoğunda adı yalnızca 1-2 toplantıya katılmış biri gibi görünüyordu. Leyers adının imza olarak göründüğü çok az belge vardı. Günümüze kadar gelmeyi başaran belgelerde Pino Leyers'i Brenner geçidindeki paraşütçülere ulaştırdıktan sonra generalin Almanya'daki ve İsviçre'deki mal varlığının bloke edildiği anlaşılıyor. Leyers geçitten geçirildikten sonra Innsbruck dışında bir savaş kampının müttefik esir kampına götürüldü. Tuhaf bir şekilde Leyers'in soruşturma sırasında verdiği ifadelere dair hiçbir kayıt yok. Ya da bu kayıtlar ne halka sunuldu ne de adı Nürnberg Savaş Suçları Mahkemesi'nin açık duruşmalarında geçti. Bununla beraber general organizasyon Todd'un İtalya'daki faaliyetlerine dair ABD ordusuna rapor yazdı. Rapor ABD'nin ulusal arşivlerindeki bir dosyanın içinde yer alıyor ve bu rapor özetle Leyers'in kendi yaptıklarının mutlak bir aklanmasından başka bir şey değil. 1947 yılında Nisan ayında savaş sona erdikten 23 ay sonra Hans Leyers hapishaneden tahliye edildi. 34 saat sonra Almanya'da Eschweiler de öldü. Bu iki tarih neredeyse 9 yıl boyunca Leyers'e dair emin olduğum tek bilgi. 46. ayrımın sonu. Sayfa 462.